Ayrım 1. Köy Enstitüsü Yılları. Talip Apaydın. Cem Yayın Evi. 1. Baskı 1978. Bu kitap 216 sayfadır. Filyot Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 6 Ocak 2012. Okuyan Levent Filyoz. Arka Kapak. Talip Apaydın, doğumu 1926, Çifteler Köy Enstitüsü'nü 1943, sonra Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nü 1946 bitirmiş, köy okullarında öğretmenlik yapmıştır. İlk şiir ve hikayeleri de Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde öğrenciyken yayınlanmıştır. Elinizdeki kitap Apaydın'ın köy enstitülerinde yaşadığı yılların ürünüdür ve romanlarındaki gibi yalın, gerçekçi, sürükleyici bir dille yazılmıştır. Bu kitabı Tonguç Baba'nın saygıdeğer hatırasına sunuyorum. Son görüşmemizde enstitüye nasıl girdiniz, nasıl okudunuz, bu duruma nasıl geldiniz, biriniz bunu anlatın demişti. Geç de olsa ben bu görevi yerine getiriyorum. Talip Apaydın. Köy Çocuğu. Kaç yaşındasın?
12.
Söyle bakalım, baban senden 35 yaş büyük. Kaç yaşında doğmuş olur? Kahvenin içi bir gürültülü, cadde bir kalabalık. Hava bir sıcak. Sıtmalıyım, sıkıntıdan terliyorum. Karşımdaki ak yüzlü şişman adam, müfettiş, başını sallayarak bana bakıyor. Milli eğitim memuru, kasabada okurken baş öğretmenimizdi. Çok yardımını görmüştüm. Hadi söyleyiver yavrum, sıkılma der gibiydi. Babam arkamda ayaktaydı. Askerlikten kalma alışkanlıkla hazır olduruyordu. Ayak değiştirdi. Ben bir iki kez yutkundum. Kafamı bir türlü toplayamıyordum. Köyümüz uzak olduğu için gece kırda yatmıştık. Dairelerin açılış saatine yetişmek üzere şafakla birlikte kalkıp yürümüştük. Eski urbalarımın içinde bir zayıf, bir yorgun, kim bilir nasıl görünüşteydim. Aylardır saçım kesilmemişti. Köçet'te ortak çeltik ekmiştik, onu beklerdim. 2 aydır köy yüzü görmemiştim.
Hadi oğlum söyle.
Meseleyi anladın mı oğlum? Ne yapacaksın önce onu söyle bakalım. Milli eğitim memurunun sesi yumuşaktı. Yüzüne baktım, tekrar yutkundum. Kafam çalışmıyordu. Nasıl bir karanlık içindeydim. Hiçbir şey duymuyordum, öyle şaşkındım. Önce meseleyi anlat bakalım haydi.
Babam benden 35 yaş büyük.
Evet.
Kaç yaşında doğmuş onu bulacağım.
Önce ne yapacaksın?
Bilmiyordum.
Hep yüzüme bakıyorlardı. Babam tekrar ayak değiştirdi. Benden çok o sıkılıyordu belki. Sen 12 yaşındasın. Baban da senden 35 yaş büyük. Ne yapman gerek?
Toplarım.
Topla bakalım. Düşündüm. Hey Allah, bulamıyordum. Şişman adamın elinde küçük kara bir tesbih vardı. Onunla oynuyordu. Yumuk yumuk da elleri. Umursamaz rahat. Caddeden arabalar geçiyordu. Kahveden çay bir, şekerli iki oldu. Sesleri geliyordu. Kafam büsbütün karışıyordu. Birden bir ter bastı her yerime. Cendereye koymuşlar, sıkıyorlardı sanki. Boğazım tıkanıyordu. Milli eğitim memuru iyi iyi bakıyordu yüzüme.
Söylesene oğlum, 35, 12 daha ne eder?
Uzun uzun düşündüm. Gittikçe kötü oluyordum. Birden ağlamak geldi içimden. Hıçkırdım, hep şaşmışlardı. Babam hazır olup bozup üstüme eğildi.
Otur sandalyeye, otursun çocuk biraz.
Yarıdan çoğu nefes, eşek oğlu eşek diye soludu yüzüme babam, benzi sararmıştı. Müfettişle milli eğitim memuru aralarında konuşmaya başladılar. Biraz sonra garson bize çay getirdi. Hadi alın için çayınızı. Müfettiş hiç yüzüme bakmıyordu. Bacak bacak üstüne atmış, arkasını dönmüştü. Sonra da tavla getirttiler, oynamaya başladılar. Bizi unutmuşlardı. Babama baktım, yıkılmıştı sanki. Bir bitkinlik yayılmıştı yüzüne. İkimiz de çaylarımızı alıp içemiyorduk. Milli eğitim memuru tekrar döndü. Çayları soğutmayın dedi. İçin haydi. Çay. Aylardır içmemiştim. Bizim için lükstü. O zamanlar öyleydi köylerde. Bitirip de bardağı masaya koyunca içimde hafiften bir canlanma duydum. Demin sorulan problemi tekrar düşünmeye başladım. 12 ile 35'i topladım, 1938'den çıkardım, bulmuştum. Varıp söyledim müfettişe.
Oo dedi, daha yeni mi bulabildin? Hem de yanlış üstelik.
Sonradan belki 30 kere yaptım bu hesabı. 1891 olacaktı. Ben 1893 demiştim. Efendim, hastayım gibilerden bir şeyler mırıldandım.
Olmaz dedi. İmtihanda hastayım filan yok. Haydi gidin bakalım.
Babam bir şeyler söyledi. Yalvaracak oldu. Müfettiş dinlemedi.
Hadi hadi dedi. Tamam, gidin işinize.
Milli eğitim memuru da gidin işareti yaptı.
Efendim, Allah aşkına, bir tanedir bu. Anası da yok. Ben fakir bir adamım.
Tamam dedik ya sana. Gidin hadi, uzatma işte.
Milli eğitim memuru göz ediyor, gidin diyordu. Kahveden çıktık. Kasabaya bir sıcak çökmüştü. Eriyordu her şey. Babamdan korkuyordum. Niye bilemedin diye döverdi şimdi. Mahsustan arkada kalıyordum. Eziliyor, küçülüyordum kendi kendime. Dövmedi. Milli eğitim memurundan ümitliydi. Elinden gelirse bir yardım eder o dedi. O seni daha iyi bilir. 2 sene yanında okudun. 3 sınıflı köy okulunu bitirince kasabada kaymakamın girişimiyle açılan ve ödeneği köy bütçelerinden karşılanan yoksul çocuklar pansiyonunda okumuştum. 5. sınıfı böyle bitirmiştim. Burhan Bey okulumuzun baş öğretmeniydi. Babamın ümidi oradan geliyordu. Beni bir cami gölgesine bıraktı.
Sen otur burada dedi. Ben gidip kendisini bir daha göreyim.
Arkasından baktım. El tarlalarında çalışmaktan çarpılmış, adamlıktan çıkmış, sıska gövdesiyle yalvarır yalvarır gitti. Kim bilir neler kuruyordu içinde. Şu oğlan okusun, köylük yerinden kurtulsun. Benim gibi sürünmesin ömrü boyunca. İleride bana yardımı olsun. Bir dikili ağaç bırakamadım kendisine. Bari okusun da ekmeğini kazansın. Ama sorduklarını bilemedi ahmak, sarardı kaldı. Ahmak oğlu ahmak. Öğle sonuydu, yola çıktık. Milli eğitim memuru tenhada tamam demişti. Gerekeni söyledim. Alacağız, sen 30 lira hazırla. Okula girerken 30 lira istiyorlar. Çağırdığımız zaman da gecikme, hemen çocuğu al gel. Bu 30 lira babamın belini bükmüştü. Nereden bulacaktı, kimden alacaktı? Köye kadar onu düşündü. Düşündükçe yüzü kararıyor, alnındaki çizgiler derinleşiyordu. Allah'tan bir çare diye söyleniyordu 2'de 1. Köye varınca doğru çeldiğin başına gittik. Üvey anam kaşlarını çattı. Memnun olmamıştı habere. Okumamı istemiyordu nedense. Kendi çocukları köyde kalacak, ben gidip okuyacağım, efendi olacağım. Deli oluyordu buna. 2'de 1 laf çakar, olur olmaz işten üstüme yürürdü. Hele babam olmadı mı etlerimi büker, çimdikler, her yerimi gök yara içinde bırakırdı. Zor kaçar kurtulurdum elinden. Çocuk kafamla nasıl soğumuştum, nasıl kırılmıştım dünyadan. Gitmek, buralardan kurtulmak dayanılmaz bir arzu olmuştu içimde. Aradan 2 ay geçti, hiçbir haber çıkmıyordu. Kendi kendime düşünüp düşünüp ağlıyordum. Bir de dişim ağrıyordu o günler. Tarlada hiçbir çare yoktu. Dinsin diye tuz koyardım. Anam tuzu bitirdin der, bağırır çağırırdı. Çok kere kızmasın diye dişimin ağrıdığını söylemezdim. Hele geceleri bir başladım, yerimde duramaz olurdum. Usulca kalkar tuz torbasını arardım. Bulamazdım, anam saklardı. Böyle 2 ay kasabadan gelecek haberi bekledim. Gelmiyordu bir türlü. Aklımdan 1001 şey geçerdi. Belki çağırmayacaklar derdim. Öyle ya, müfettişin sorduğu hesabı doğru dürüst yapamamıştım. Belki de haber yollanmıştı da bize kadar gelmemişti, kim bilir. Belki babam 30 lirayı denkleştiremediği için vazgeçmişti. Bana da söylemiyordu. Çeltik armanında akşamlara kadar gücümün üstünde çalışır, bir yandan da böyle şeyler düşünür, kendi kendime erir giderdim. Bir gün kaçayım dedim, kasabaya kadar gideyim. Milli eğitim memurunu bulup sorayım. Hiç değilse durumu öğreneyim. Gidemeyeceksem onu bileyim de bu ikircikli halden kurtulayım. Bir sabah erkenden düştüm yola. Köy 2 saat, oradan da kasaba 6, eder 8 saat. Sıtma ateşi bir gün geliyor, bir gün gelmiyor. Gelmeyen bir güne denk getirdim ki yolda kalmayayım. Ağustos güneşi altında 12 yaşımın gücüyle bütün gün durmadan yürüdüm. Çok zor, çok yorucu bir yolculuk oldu. Yatsı ezanı okunurken varabildim kasabaya. Ertesi gün milli eğitim memurunu gördüm.
Gideceksin dedi, ben seni yazdırdım. Bugünlerde isterler, hazır ol. Haber gelince diplomanı, nüfus cüzdanını, bir de 30 lira giriş parasını al gel.
Yüreğime su serpildi, yorgunluğumu neyi unuttum. Sevincimden hasta olmadım o gün, güle oynaya köye döndüm. Ne hayaller kurdum yollarda, okuyacaktım, kurtulacaktım buralardan.
Tamamdı artık. Babam haber vermeden gittiğim için kızmıştı ama fazla üstelemedi. Yalnız 30 lira düşündürüyordu onu. Nereden bulsun, kimden alsın? Birkaç kere köye çıktı indi, denkleştiremedi. Sonunda bir çare buldu aklınca. 20 lira bulabildim dedi. Sen bunu götür müdüre, fakir olduğumuzu anlat. Kalanını çeltik kalkınca yollarım.
Ya kabul etmezlerse baba?
Etmezlerse dön gel, ne yapayım başka? Yeniden sıkıntı başlamıştı. Geri çevirirlerse ne ederdim ben? Devlet işiydi bu. Yarısını sonra yollamak olur muydu?
Üzüldüğümü babam da anlıyordu. Tekrar gitti köye. İçimden dua ediyordum. Bir denkleştiriverse şu parayı diyordum. Ertesi gün geldi. Yüzü kapkaraydı.
Koca köyü dolaştım da 10 lira bulamadım dedi. Ne akrabadan hayır var ne komşudan. Allah belasını versin bu köyün. Dinsiz imansız hepsi de.
Oturdu bir saat sövdü. Çaresizlik içinde ne edeceğini bilemiyordu. Ortakçısı olduğumuz ağaya gitti. Bir sürü borcu vardı zati. Ondan da alamadı. Ben o zamanlar 10 lirayı epey bir para sanırdım bunun için. Derken kazadan haber geldi. Çifteler köy öğretmen okulundan beni istiyorlardı. 17 Nisan 1940 köy enstitüleri kanunu çıkıncaya kadar adı köy öğretmen okuluydu. Hazırlandık, sevinçliydim. Ama para işi aklıma geldikçe bir yerim yıkılıyordu. Komşuları, akrabaları dolaşıp Allah'a ısmarladık dedim. Halam cebime 50 kuruş harçlık koydu, arkamdan ağladı. Askere gidiyordum sanki. Öyle dualarla filan uğurladı beni. Başka ağlayanım yoktu. Sessizce ayrıldım köyden.
10 Kasım 1938'di. Tam o günde, evet, ne garip rastlantı. Buğday çuvalları yüklü bir kamyonun üstünde bütün gece yolculuk yapmıştık. Şoför yardımcısı ikide bir başlarınıza in, telefon telleri uçurur, karışmam ha diye çıkışıyordu. Benim telefon tellerini neyi düşünecek halim yoktu. Kamyon tutmuştu, hastaydım. Geceleyin gürül gürül bir yerlere çıkıyor, bir yerlere dönüyorduk. Ne oluyor, nerelere geldik haberim yoktu. Koy vermiştim kendimi. Kırbaşılı arkadaşım satılmış Oğuz'a emanettim. O sahipleniyordu. Kasabada 2 yıl birlikte okumuştuk. Şimdi de çiftelere okumaya gidiyorduk. Babalarımız sıkı sıkı tembih etmişlerdi. Birbirinizden ayrılmayın, birbirinize arka olun. Gurbette adamın en yakını hemşerisidir, hemşerilik yapın.
Beypazarından ikindi sonu kamyona bindirmişlerdi. Mihalıççık üstünden Eskişehir'e gidecektik. Nasıl uzun gelmişti bana, git git bitmiyordu. O zaman yollar çok kötüydü herhalde. Kamyon devrilecek gibi sarsılıyordu.
Sabaha karşı inin bakalım, geldik dediler. Hiç kendimde değildim. Pirinç anaymış, oraya indirdiler. Bir duvar dibine uzanıp sabahı bekledik. Okula giriş parası diye getirdiğim 20 lira bir çıkın içinde gömleğime dikiliydi. Aklıma geldikçe elimi sokup yokluyordum. Bir de ayrıca 3 liram vardı harçlık. Onu da mendilime bağlamıştım.
Sabah olunca biraz açıldım. Eskişehir bizim kasabaya benzemiyordu. Caddeler genişti. Dükkanlar, kahveler kalabalıktı. Ama herkes bir durgundu nedense. Kimisi yavaş sesle konuşuyordu, kimisinin yüzü sararmıştı. Ne oluyor anlayamıyordum. Kuşluk vakti hanın önüne oturmuş çevreye bakınıyordum. Satılmış Oğuz geldi.
Atatürk ölmüş arkadaş dedi. Ne? Nasıl? Sahi mi?
Vallahi ölmüş. Radyo söylemiş.
Birbirimize bakıp kaldık. Şehirdeki bu durgunluk ondandı demek. Oturduğum yerde kafam dönüyordu. Hastalığım büsbütün artmış gibiydi. Neden sonra kalktık? Sonra Ede çifteler otobüslerinin kalktığı Yıldız Oteli'nin altındaki hangarı bulduk. Bir şoför ayağını otobüsün merdivenine dayamış düşünüyordu. Çiftelere otobüs olup olmadığını sorduk. Önce cevap vermedi. Dediğimizi anlamıyordu.
Sonra çekelim be dedi. Yolculuk sırası mı bugün?
Yüzü ağlayacak gibiydi. Kahvenin önüne oturup bekledik. Çocuk kafamla birçok şeyler düşünüyordum. Bir uğursuzluk vardı bu işte. Tam biz okumaya gidiyorduk, atamız ölmüştü. Yollarımız kesikti bundan sonra. İçimde bir öksüzlük duygusu büyüyordu. Halsizliğim artmıştı. Ayağa kalkacak dermanım yoktu. İkindi sonu bir otobüs hazırlandı. Paramız az olduğu için bizi en arkaya bir yere sıkıştırdılar. Çiftelere doğru yola çıktık. Endişeler, üzüntüler, meraklar içindeydim. Giriş param eksikti. Bakalım okula kabul edilecek miydim? Edilmezsem nasıl dönecektim geri? bir de Atatürk ölmüştü. Nedenini iyi açıklayamadım ama yüreğimi burkan bir duyuyla rahatsızdım. Otobüsün arkasında başımı dizlerimin üstüne eğip yumuldum. Sabahtan beri hiçbir şey yemediğim için kusamıyordum. Ama benzin kokusundan, sarsıntıdan içim allak bullak oluyordu. Bir düzlüğün ortasında bizi indirdiler. Otobüs gürültüyle uzaklaştı. Yürüyecek halim yoktu. Şosenin kıyısına oturdum. Kafam dönüyordu. Gözlerimi açıp bakamıyordum. Arkadaşım sabırsızdı. Kolumdan çekip götürmek istedi. Kalkamıyordum.
''Başıma bela aldın sen de be!'' dedi. ''Ben gidiyorum, ne edersen et!''
Yürüdü gitti. Davrandım, arkasından zorla yürüdüm. Tepelerin önünde kocaman beyaz bir bina görünüyordu. Okul orasıydı herhalde. Önünde yanında kireç kalıntıları, kum yığınları vardı. Bina da tamamlanmamıştı daha, öyle görünüyordu. İlk bakışta çırılçıplak toprakların ortasında ve köyün kerpiç evlerinin yanında bu kadar büyük, gösterişli bir bina biraz garip duruyordu. Neyin nesiydi bu? Hangi akla hizmet için yapılmıştı? Yaklaştıkça fark ediliyordu. Kapısında yöresinde çocuklar vardı. Bize bakıyorlardı. Anlamışlardı okula geldiğimizi. ''Hah tamam, iki arkadaş daha geldi.'' dedi birisi. ''Müdür yardımcısına haber verin.'' ''Nerelisiniz hemşeriler?''
''Beypazarlıyız.'' dedik.
''Oo tamam, Beypazarlar yaşadı. Ola, Beypazarlardan kimse yok mu?'' Benim boyumda yuvarlak yüzlü bir çocuk peyda oldu. ''Hoş geldiniz hemşerim.'' dedi. ''Neresindensiniz Beypazarı'nın?''
''Kırbaşından, Kapılı Köyü'nden.''
''İyi iyi, ben de Karaşarlıyım. Adım Turan Aydoğan.'' Çevremizi kuşatmışlardı. Hep kara kara köylü çocuklarıydılar. Ama urbaları, ayakkabıları yenilemişlerdi. Saçları dipten kesilmişti hepsinin de. Bizim üstümüz başımız perişandı. Ürkek ürkek bakınıyorduk. Ak yüzlü orta yaşta bir adam belirdi. Uzun golf pantolon vardı ayağında.
''Kimsiniz, neye geldiniz?'' diye sordu.
''Okumaya geldik.'' dedik.
''Buradan çağırdık mı sizi?''
''Evet.''
''Niye yalnız geldiniz? Babalarınız nerede?''
''Onların işleri var efendim.''
''Peki, gelin bakalım.''
Müdür yardımcısıymış, merdivenleri çıktık. Yüzünü buruşturarak bakıyordu bize. Ama bunun iğrenmekten olmadığını sonradan anladık. Listeden adlarımızı buldu, diplomalarımızı, nüfus cüzdanlarımızı istedi. Sıra para işine geliyor diye yüreğim vuruyordu.
''30'ar lira getirdiniz mi?'' diye sordu.
''Ben getirdim efendim.'' dedi satılmış.
''Ver bakalım. Ya sen?''
''Yutkundum. Ne yapmalıydı şimdi?'' Arkaya dönüp koynumdaki bez torbayı söktüm. Yüzüme kan dolmuştu muhakkak. Şakaklarım zonkluyordu. 20 lirayı usulca masanın üstüne bıraktım. ''Babam bu kadar bulabildi öğretmenim.'' dedim. ''Üstünü sonra yollayacak.''
''Ne? Olur mu öyle şey?''
Yüzüme uzun uzun baktı. Ben gözlerimi indirip ağlamaya başladım.
''Peki peki.'' dedi. ''Müdüre söylerim, ağlama.''
Deftere adlarımızı yazdı. ''Şimdi aşağı ineceksiniz. Elbise çamaşır vereceğiz. Hamama girip yıkanacaksınız. Üstünüzü başınızı değiştireceksiniz. Bu kılıkla yatakhaneye girmek yok, anladınız mı?'' ''Anladık öğretmenim.'' dedi satılmış.
''Gelin haydi.''
Alt kata indik. Yanlarından geçerken eski öğrenciler durup bakıyorlardı. Kimisi gülüyordu, kimisi bizi gösterip birbirlerine işaretler yapıyorlardı. Beton binanın içi taze kireç kokuyordu. İç çamaşırlarımızı aldık, kalın ketenden pantolon, gömlek verdiler. Birer çifte asker potini, iplik, çorap. Hiç unutamam, banyodan sonra bunları giyince nasıl bir rahatlık duymuştum, nasıl dinlenivermiştim, dünya değişmişti sanki. Sonra akşam yemeğine götürdüler, uzun masalara onar onar oturmuşlardı. Geniş bir yemekhaneydi. Çatal kaşık sesi ortalığı doldurmuştu. Herkes iştahla yiyordu. Bizi de bir yere oturttular. Pirinç çorbası ile etli patlıcan yemeği vardı. Tabağımı sıyırıncaya kadar yedim. Okula ısınıvermiştim. Yat saatinde üst kata çıktık. Altlı üstlü demir karyolalar vardı. Tertemizdi her yer. Beyaz nevresimlere tüylü battaniyeler sokulmuştu. Çarşaflar yeniydi. Bize de yer gösterdiler, soyunup girdim yatağa. Ömrümde ilk olarak böyle yaylı bir karyolada, yeni çarşaflar içinde yatıyordum. Serin serin dokunuyordu bacaklarıma, döndükçe altımda yaylar kımıldanıyordu. Nefesimi verip kendimi yatağa bıraktım. İçimden uzun bir oh demek geldi. Dünyanın en derin uykularından birisini uyudum. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.